Teşekkürler.
Dolayısıyla adımız ve
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde işte yine buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Hepinize güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyoruz. Hayatın Sesleri'nde bugün yine dopdolu bir programla karşınızdayız. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Recep Özdem ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek canlı yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye'de deprem haftası olarak kutlanıyor. Doğal bir afet olan depreme karşı insanlar tarafından yapılan binaların dayanıklı olması, can ve mal kaybı olmaması için alınacak tedbirleri bugün değerli hocamızla konuşacağız stüdyomuzda. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Çalışmaları Programı Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan hocamız bizlerle birlikte olacak. Ve hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Özellikle internet kullanıcılarını bekleyen en önemli tehdit biri olan sanal dolandırıcılığı konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Kapımı çalma bir daha, bitti bu sevda. Yaşayamam. Aşık olursam bir başka. başkasına hiç ağlama. Gözlerim yollarda, seni beklerim sanma. Belki bir gün yalnız kalır da özlerim sanma. Bir adım bile atmam peşinden, hiç umutlanma, hiç ağlama. Gözlerim yollarda, seni beklerim sanma. Belki bir gün yalnız kalır da özlerim sanma. Bir adım bile atmam peşinden, hiç umutlanma, hiç ağlama.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Çalışmaları Programı Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Bu hafta deprem haftası ama bildiğimiz kadarıyla üniversiteler ve özellikle Orta Doğu Teknik Üniversitesi deprem çalışmalarını zaten yıllardır sürdürüyor ama hani bu hafta değil de bu ay kapsamında da daha yoğunluklu çalışmalar gerçekleştiriliyor. Arzu ederseniz değerli hocam, isterseniz bu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yapılan çalışmalarla başlayalım. Neler yapılıyor, neden bu kadar önem veriliyor? Çünkü Türkiye gerçekten deprem bölgesi dediğimizde yanlış bir cümle kullanmış olmuyor. Galiba.
Hayır, kesinlikle değil. Tabii o konuda konuşalım. Öncelikle ODTÜ'deki farklı programlardan ve araştırmalardan biraz bahsetmek isterim. Ben İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesiyim. Aynı zamanda bir deprem çalışmaları programımız var. Bir yüksek lisans programı. Yine yurt dışı bağlantılı birçok farklı programımız var. Bunlardan bir tanesi bizim deprem mühendisliği ve mühendislik sismolojisi master'ı dediğimiz bir program. Avrupa Birliği ile ortak yaptığımız. Orada da öğrencilerimiz var. Bir deprem mühendisliği araştırma merkezimiz var, DMAM adı altında kısalttığımız. Bunun dışında bir de afet yönetim araştırma merkezimiz var. Bunların hepsinde farklı araştırmalar yapıyoruz biz. Projelerimiz var, ulusal ve uluslararası. Dolayısıyla deprem haftası değil, aslında bizim için sürekli bir deprem zamanı, deprem yılı diyebiliriz. Ve takvim boyunca sürekli bir takım faaliyetlerimiz var. Bunlar nelerdir? Japonya ile ortak yürüttüğümüz bir projemiz var mesela. Bir afet eğitimi, afet yönetimi ve yine afetlerin teknik özellikleri hakkında. Onun bir seminerini yaptık geçtiğimiz yaklaşık 10 gün önce. Türkiye'de. Türk ve Japon katılımcılarla ortak bir seminer. Geçtiğimiz hafta içerisinde Afet Yönetim Merkezi yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirdi. Farklı meslek gruplarının katılımıyla. Bu da bizim için önemli bir faaliyet. Önümüzdeki günlerde yine deprem çalışmaları programında araştırma ve bilgi günleri düzenleyeceğiz. Ama sözünü ettiğim gibi ODTÜ'nün de çok büyük bir adımını atarak kurmuş olduğu bir de derneğimiz var. Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği aslında. 2009 yılında biz bu derneği kurduk hocalarımızın girişimiyle ve şu anda 9'lu kurumsal üye olmak üzere yaklaşık 220 tane üyemiz var Türkiye'mizin her yerinden. Bu üyelerimizin katılımıyla 2 yılda bir deprem mühendisliği konferansı aslında düzenliyoruz. Deprem mühendisliği ve sismoloji konferansı olarak geçer. Sismoloji bizim dalga bilimimizdir ve 2019 yılı içerisinde de Ekim ayında büyük bir uluslararası konferans yapacağız. Bunlar size bahsedebileceğim genel faaliyetlerimiz. Bu konferans kapsamında da yurt dışından birçok çalışmacı gelecek. Yurt içinden birçok hocamız, birçok meslek örgütü, birçok farklı gruplardan depremle ilgili çalışan birçok kişiyi Ankara'da ODTÜ kampüsünde ağırlayacağız. Dolayısıyla dediğim gibi deprem bizde bir hafta değil, bir yıl boyunca sürekli işlediğimiz bir konu.
Bütün bu çalışmaların yapıldığı tek bir birim yok. Yüzlerce Türkiye'de çalışmalar var ama anladığım kadarıyla Orta Doğu Teknik Üniversitesi bu anlamda çok ciddi çalışmaların yapıldığı bir kurum haline dönüşmüş. Çünkü çok fazla duyuyoruz evet deprem çalışmalarını ya da yapılması gerekenlerle ilgili çok fazla bilgi ama bu kadar kapsamlı olarak hani faaliyet anlamında veya yüksek lisans programı anlamında çalışmaların çok kapsamlı olduğu bir yer halinde olduğunu şimdi sizden duyduk değerli hocam. Peki bu çalışmalar kapsamında neler yapılıyor? Örneğin o programlarda öğrencilerimiz nasıl projeler hazırlıyorlar? Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Evet tabii. Şimdi dediğiniz gibi Orta Doğu Teknik Üniversitesi deprem mühendisliğinde, sismolojide, hatta diğer dallarımızı atlamayalım, jeoloji mühendisliği konusunda da, afet yönetiminde de birçok araştırmalar yapıyor. Konularımız inşaat mühendisliği açısından ele alırsak, genelde depremlerin ortaya çıkaracağı kuvvetlerin yapılar üzerindeki etkileri hakkındadır. Yani deprem olduğunda bizim yapılarımıza ne olur? O yapının yaşam süresi boyunca alacağı en fazla kuvvetler nedir? Bunlara karşı nasıl tasarım yaparız? Var olan hasar görmüş yapıları nasıl onarırız? Yine deprem yönetmelikleri var, size sözünü etmiştim. Onlar çok önemli. Onların hazırlaması projelerimiz var. Onların uygulanması projelerimiz var. Farklı kurumlarla birlikte çalıştığımız. Yaptığımız araştırmalar arasında olası depremlerde başımıza gelebilecekler hakkındaki çalışmalar var. Yani biz günümüz bilimsel koşullarıyla hala bir sonraki depremin hangi büyüklükte, nerede, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu yönde gelecek bütün bilgiler olasılıksaldır. Dolayısıyla kesin şurada olacak denen bilgilere zaten itibar etmiyoruz bilim dünyası olarak. Ama şu mümkün, olasılıksal teori çerçevesinde aslında farklı bölgelerde deprem tehlikesini belirlemek ve bu tehlikeye karşı alabileceğimiz önlemleri çalışabiliriz. Bu bizim yapılarımızın tasarımı olur, var olan yapıların göreceği olası hasarlar olur. Hatta hiç söylemek istemiyorum ama bu bir gerçek, olası can ve mal kayıpları hakkında çalışmalar olur. Bunlar hakkında farklı bilimsel projelerimiz var. Projelerimiz genelde TÜBİTAK tarafından, Avrupa Birliği tarafından, yine JICA dediğimiz Japon International Agency tarafından desteklenmektedir. Ve bu projeler kapsamında yaptırdığımız tezler hep depremlerin önlenebileceğini artık fark ettiğimiz için olası depremlere nasıl hazırlıklı oluruz ve yapılarımız nasıl hasarlar görebilir? Görmemesi için ne yapmalıyız? Yapıları nasıl güçlendirmeliyiz? Ya da baştan sıfırdan nasıl güçlü tasarlamalıyız? Bunlar üzerinde çalışıyoruz. Araştırma gruplarımız farklı konulara odaklanmış durumda. Ama temel olarak çalışma alanlarımız bu yönde.
Öyleyse ilk olarak tabii biz yaşadığımız binaları yeniden tasarlama gibi bir durumda değiliz. Ama güçlendirme yapılabileceğinden bahsettiniz. Bunu nasıl fark edeceğiz? Örneğin bir yapının depreme dayanıklı olup olmadığını biz içinde yaşarken anlayabilir miyiz? Eğer anlayabiliyorsak güçlendirme ile ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?
Evet, şöyle, yapısal güçlendirmeler aslında bir uzman ekip tarafından yapılmalıdır. Zaten bizim aslında bir yapı denetim kanunumuz da var. Dediğim gibi yapım yönetmeliklerimiz var, deprem yönetmeliklerimiz. Güçlendirme yapılacak yapı için uzman ekibin toplumsal bir açıdan bakabilmesi lazım ama tek tek binalara da bakması lazım. Şahıslar kendileri bu konuda çok fazla bilgi sahibi olmayabilirler ama bu uzman ekipler yapılara gelir. Yapıları hızlı değerlendirme yöntemlerimiz var. Daha detaylı değerlendirme yöntemlerimiz var ve bu riskli yapıları ayırarak merciler tarafından, yetkili merciler tarafından, bu konuda bilgi sahibi olan merciler tarafından yapıları ayırarak yapının olası depremlerdeki dahil olabileceği, sahip olabileceği hasarlar belirlenir. Çok riskli yapı grubu güçlendirilmeli ya da güçlendirilmeye gerek yok ya da şu seviyede güçlendirme ihtiyacı var gibi yapısal bir süreçten geçirilmeli. Ama bunu biz gerçekten yapı gruplarına bir bütün olarak yapabileceğimiz gibi, hızlı değerlendirme yapabileceğimiz gibi tek tek yapılara yapabiliyoruz ve aslında tek tek yapılara yapılan detaylı olan da en güvenlisi oluyor.
Şimdi tabii inşaat mühendisi öğrencileri veya hocaları bunu çok daha iyi bilirler ama ben sadece dinleyicilerimize fikir vermesi açısından, bir bina depreme dayanıklıdır ya da depreme dayanıklı değildir. Bunu nasıl anlıyoruz? Evet, yaşarken mi gördüğümüzde anlayabilir miyiz? Ne gibi özellikler olması gerekir?
Şimdi deprem dediğimiz aslında birazcık depremin oluşumundan bir parça izin verirseniz bahsedeyim. Deprem dediğimiz aslında bizim birbirine göre göreli hareket eden plakalardan açığa çıkan dalgalar. Bu dalgalar yerin çok altında, yer kabuğu seviyesinde çok büyük hızlarla gelirken yüzeye yakın tabakalarda, bizim şehirleri kurduğumuz tabakaların, zemin tabakalarının üzerinde yavaşlıyorlar. Bu yavaşlama aslında çok olumlu bir şey değil. Çünkü onların etkileri artıyor yavaşladığı zaman ve aynı mesafeyi çok daha uzun sürede gidiyorlar. O sırada da bizim yapılarımıza zarar veriyorlar. Ama asıl deprem hareketi dediğimiz, yer hareketi dediğimiz iki tane yatay yönde, bir de düşey yönde bizim ölçtüğümüz yer hareketleridir. Bu ivme olur, hız olur, deplasman olur. Yapılarımızın bizim bildiğimiz konut yapılarımızın asıl kritik olduğu durum, eğer fayların tam üzerinde değillerse, yatay yüklerdir. Bu yatay yüklere karşı bizim statik ve dinamik dediğimiz bir takım hesaplarımız var. Yani o deprem yükünü yaklaşık statik bir yük halinde ya da dinamik, zamana bağlı bir yük halinde analiz ediyoruz. Bunun için de yapısal sistemimizi, İçindeki betonarme, ahşap, çelik, onların dayanımları, bunların detaylı hesapları var. Yapısal analiz hesaplarımız bizim. Bu hesapların yapılması ve var olan sisteme detaylı olarak bakılması gerekiyor. Dolayısıyla bizim korktuğumuz çok fazla düşey yükler değil, ağırlık yükleri değil. Deprem daha çok yatayda etkilediği için de bu yatay yüklere karşı bir dayanım hesabı yapılması gerekiyor. Ama bu bizim çoğu zaman az önce bahsettiğim gibi gözle çok hızlı yapının performansı, yapım yılı, görüntüsü, taşıyıcı sistem, bunlara bakarak çok hızlı karar verebileceğimiz bir durum değil. Bunu yapabilecek uzmanlarımız var ama tavsiye edilen tabii ki tek tek hepsinin değerlendirilmesi ve gerekirse güçlendirilmeye gidilmesi. Eğer güçlendirme belli bir maliyetin üzerindeyse de o zaman yapının tekrar yapılması söz konusu olabilir. Ama depreme karşı tasarım dediğimiz aslında bizim depremin oluşturduğu yatay yüklerin altında yapımızın ayakta durup duramayacağı ya da kabul edilebilir hasar seviyelerine gelip gelmeyeceği. Biz aslında hiç hasar olmasın gibi bir tasarım tarzı gütmüyoruz. Biz deprem bir enerji veriyor bizim sistemimize, yapısal sistemimize. Biz o enerjiyi harcamak zorundayız. Ama o enerjiyi harcarken can güvenliğini koruyacağız. Binanın, yapının, bahsettiğimiz yapı bir bina olabilir, başka bir yapı olabilir. Köprülerimiz var, altyapı sistemlerimiz var, hepsi olabilir. Hasar görürken çevredeki can güvenliğini koruyacak biçimde kabul edilebilir seviyelerde hasar görmesini ancak kabul edebiliriz. Tasarımlarda bu yön üzerinedir.
Evet, çünkü Japonya'da da sürekli depremler oluyor. Hani tamam, Türkiye deprem kuşağında, Japonya'da deprem kuşağında ama hiçbir Japonya'da deprem oldu haberinin sonrasında şu kadar kayıp oldu gibi olumsuzluklar yaşanmıyor. Can ve mal kaybı çok az oluyor. Bunun sebebi o yapılardaki sizin o bahsettiğiniz hesapları doğru yapıyor olmalarından mı kaynaklanıyor?
Evet, aslında bunun birçok sebebi var. Dediğim gibi deprem disiplinler arası bir konu. Yani bu kişisel depreme karşı verilen tepkilerden yapısal güvenliğe kadar uzanan bir yelpaze. Japonya ile ben de çok uzun süredir çalışıyorum. Ben de aynı soruyu çok soruyorum ama tasarım aşamasından başlayarak denetim aşaması var. Yapıların yapılırken gerçekten tasarlandığı biçimde
uygulamaya geçmesi. Değil mi?
Evet, doğru. Bu çok önemli bir konu. Sonra içerisindeki kişilerin yapının aslında güvenliğini belki belli aralıklarla bunu düşünmeleri. Bakın, siz de sordunuz. Acaba nasıl bir bölgede yaşıyoruz? Deprem riskimiz var mı? Yani halkın bilgi sahibi olmasıyla da çok ilgili bir durum. Tabii sistemlerin de çok iyi çalışmasıyla ilgili bir durum. Zaman içinde öğrenilen bir şey deprem. Bunu geçen hafta bir Japon meslektaşımızla konuştuk. O da bana aynı şeyi Japonya için söyledi. Ben her ne kadar öyle düşünmesem de. Hocam dedi, öğreniyoruz ve unutuyoruz. Ben de şimdi aynı şeyi Türkiye için düşünüyorum. Deprem yaşamış bölgelerde bir deprem bilincimiz var. Mühendisimizde, mimarımızda, uygulayıcımızda, yerel yöneticimizde, halkımızda. Ama zaman geçtikçe bunu unutmaya başladığımızı düşünüyorum. Oysa Türkiye depremi unutamayacak kadar çok arazisi deprem bölgesinde olan bir ülke ve bizim bunu her aşamada eğitimle çözmemiz gerekiyor. Eninde sonunda bütün bu deprem mühendisliğinin temeli aslında bizim ODTÜ'de vermeye çalıştığımız farklı programlarda içine sosyal bilimleri de alan bir konudur deprem aslında. Biraz düşünürsek psikososyal etkileri var, afet tabii. yönetimi var. Bütün bu alanlarda eğitimi ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Çünkü insanoğlu unutmaya müsait. Evet. Oysa bu hiçbir zaman unutma lüksümüz olmadığı bir konu.
Peki öyleyse şimdi unuttuklarımızı tekrar hatırlayalım hocam. Şimdi hep benim deprem denince aklıma ilk akla gelen hep denir ki işte bir deprem çantanız olsun. Hı-hı. Ya da evin içinde bazı güvenli bölgeler olduğundan söz edilir. Hı-hı. Eğer evin içinde yakalanmışsak, işte eğer apartman boşluğunda yakalanmışsak ne yapacağız gibi konularda Hı-hı. o zaman biraz şöyle hafızalarımızı tazeleyelim.
Evet, şöyle şimdi deprem çantası artık dünyada da son derece kabul gören bir konu. Bundan belki 20 yıl önce 1990 99 depremlerimizde bilemiyorum ne kadar kişimizde, kaç vatandaşımızda böyle bir hazırlık vardı. Ama şimdi artık çoğumuz bu konuyu biliyoruz. İçinde çok elzem malzemelerin, erzakların olduğu, gerekirse ışıldakların olduğu bir deprem çantamız mutlaka olmalı. Deprem anında bulunduğunuz yere göre vereceğiniz tepkiler farklı. Ama bize yıllardır öğretilen işte şuraya saklanın, buraya gidin. Onlardan ziyade verilen deprem eğitimlerinde işte sert bir, rigid bir cismin yanında durmaya çalışın. Çünkü o ezilmeyecektir. Yanında size yer açar.
Örnek yani, verebilir miyiz?
Örneğin bir çelik bir yapı bulursak, çelik bir obje bulabilirsek, bir buzdolabı olabilir, benzer bir obje olabilir. Onların yanında mutlaka sıkışmayacak, daha az sıkışacak bir bölge vardır. Ama bize yıllardır öğretilen işte kapı aralığında durun, burada durun, şuraya kaçın, anında binadan çıkın gibi şeyler. Bunlar bazen riskli olabiliyor. Çünkü depremin ne kadar süreceğini bilmiyorsunuz. Merdiven aralığına koştuğunuzda neye yakalanacağınızı bilmiyorsunuz. Yapısal olmayan hasarlar dediğimiz şeyler var. Örneğin cam kırıkları, işte farklı merdiven boşluğunda başımıza gelecek başka tür hasarlar. Sadece kolonlarımız, kirişlerimiz hasar görmüyor. Bunlar olabilecek takım belki patlama cinsi tehlikeler var deprem anında. Bunlardan korunmak için aslında hemen pencerelere, camlara yönelmek de çok doğru bir şey değil. Ve biliyorsunuz insanlar deprem anında camlardan da atlamaya kalktılar. Evet, evet. Bunlar tabii panik anında kontrol edilmesi zor davranışlar. Evet. Ama hep dediğim gibi eğitime geri dönüyoruz. Eğer önceden öğrenirsek, eğitimi kabul edebilirsek, aldığımız eğitimleri hatırlarsak aslında doğru davranışları gerçekleştirebiliriz panik anında da.
Halkımıza bu tür eğitimler verilebilecek birimleriniz de var mı? Çünkü pek çok birimden bahsettiniz okul çapında gerçekleşen.
Aslında var. Bahsettiğim toplantılarda daha çok teknik detaylarla uğraşıyoruz. Bu konuda dürüst olayım. Daha çok mühendislik detayları, deprem mühendisliği detayları, sismolojik detaylar. Ama bildiğim kadarıyla bizim afet yönetim merkezimizin de bu tarz eğitimleri geçmişte oldu. Olmaya da devam edecektir. Yine bizim deprem çalışmaları bilgi günümüzde buna dair bir sunum yaptık. Ve yine Japon-Türk çalıştayında AFAD'ın yaptığı görevler konusunda bir AFAD görevlimizi çağırmıştık. Ve onlar da bize bir takım sunumlar yaptı. Bu bilgiler sağlanıyor. Bunları yapan sivil toplum kuruluşları da var aynı biçimde. Ama önemli olan bilgiye açık olmamız ve verilen bilgileri de almamız ve hatırlamamız her zaman.
Deprem yönetmeliğinden bahsetmiştiniz. Biraz bu yönetmelikten bahsedebilir miyiz? Değişiklikler olduğundan ve yeni çıktığından neler eklendi, neler çıkarıldı?
Evet, şöyle. Şimdi bizim deprem yönetmeliklerimiz belli aralıklarla yenilenmek zorundadır. Çünkü hem bilimsel olarak hem de zamana bağlı olarak biz her zaman farklı bilgiler elde ediyoruz. Teknoloji ilerliyor. Bilimsel olarak deprem sürekli ilerleyen bir alan. Yeni deprem yönetmeliğimiz 2019 Ocak itibariyle aslında yürürlüğe girdi. 2018 yılı Mart ayında yayınlandı. Bunun içerisinde geçmişe biraz daha gidersek fay haritalarımız yenilenmişti MTA tarafından. Diri fay haritalarımız. Biliyorsunuz depremler faylar üzerinde oluyorlar. Ve bu fay haritaları üzerine yeni bir deprem bölgeleri, deprem tehlikesi haritası yayınlandı. Eskiden daha çok deprem bölgelerini farklı alanlara bölerdik. Şimdi artık deprem tehlikesinin olasılıksal sismik tehlike analizi, size az önce sözünü ettiğim olasılıklar hesaplar üzerine çevirdik. Dolayısıyla artık bizim depremdeki etkilerimizi, yer hareketlerini bulduğumuz bir analiz tarzımız değişti. Eskiden Türkiye'yi deprem bölgelerine bölerdik bir önceki haritada. Burası birinci derece bölge, hatırlarsınız. Evet, burası ikinci derece, üçüncü derece, dördüncü derece. İnsanlar evlerine bakar, hangi bölgedeyim, A4'deyim sorun yok. Artık öyle ifade etmiyoruz. Olasılıksal olarak burada belli bir süre içerisinde deprem olma, aşılma olasılığı nedir diye. Yer hareketleri cinsinden. Tabii bu haritaları okumak için gerçekten uzman olmak da gerekiyor. Doğru bilgiye sahip olmak gerekiyor ama bunları yönetmeliğimize yerleştirdik. Yine yapısal hesaplar açısından biraz daha ilerledi ve ilerleyen teknoloji bunun teknolojik hesapların basit mühendislik hesabına nasıl dönüştürüleceği konusunda yenilikler yapıldı ve büyük bir ekip tarafından hazırlandı deprem yönetmeliği. AFAD liderliğinde toparlandı ve yayınlandı. Umuyorum ki bu yönetmelikler doğru uygulanır. Uygulandıktan sonra denetlenir ve dediğim gibi ileride asla kaçamayacağımız bir gerçek deprem ama her deprem olduğunda bir afet olmak zorunda değil. Bunu hep derslerimde de söylüyorum. Yani deprem aslında bizim bir doğa olgumuz, doğa olayımız ama her seferinde bir afete, çok büyük bir can kaybına, çok büyük bir ekonomik kayba, sosyoekonomik bir travmaya dönüşmek zorunda değil. İşte Japonya örneği verdik. Evet, evet. Her ne kadar onların da büyük depremlerde çok büyük kayıpları olabilse de, çünkü bazen gerçekten bizim uç olaylar dediğimiz depremler olabiliyor. Extreme events diye geçen çok büyük magnitude depremler. Onlarda böyle bir travmadan kaçış yok ama her deprem bir afete dönüşmek zorunda değil bilgiyle.
Evet değerli hocam, yavaş yavaş son dakikalarımıza doğru giriyoruz. Son dakikalarımızla dinleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Bir de bir şey sormak istiyorum. Şimdi genelde halkımız tarafından da bilinen işte betonarme, yani eğer tamamen betonarme bir bina yaparsanız o binaya hiçbir şey olmaz düşüncesi vardır. Evet. Bir de ahşap binaların nispeten aslında betonarme binalara göre daha sağlam olduğu söylenir. Çünkü o işte çivilerin hareketi, o yanal yüklerden bahsettiniz, evet, onları aldığından bahsedilir. Bir de bu iki konuda aydınlatırsanız bizi.
Evet tabii. Önce sizin sorularınıza cevap vereyim. Sonra belki bir kapanış cümlesi yaparız. Şimdi betonarme bütün yapılar sağlam olacak diye bir şey maalesef yok. Yani kişisel deneyimlerimle ve ODTÜ'den giden takımlarımızla 1999 depremlerinden beri, hatta 1992 Erzincan depreminden beri bunun aslında böyle olmadığını gördük. Bütün mesele detaylarda. Bizim süneklik adı verdiğimiz yanal deplasman gösterebilme ve bunu yaparken aslında bir can güvenliğini koruyabilme özelliği yapılarımıza verilmeli. Dolayısıyla betonarme yapınızda eğer yeterli detaylar sağlanmışsa, yeterli rigidlik varsa ama ona karşılık gelecek bir süneklik varsa, yapınız gerçekten yönetmeliğe uygun tasarlanmışsa ve yapılmışsa, inşa edilmişse güvenli sayılır. Öte yandan ahşap yapılarla ilgili söylediğiniz bir nebze doğru ama yine detaylarla alakalı. Yatay yükler altında daha esnek, daha sünek davranabilirler. O enerjiyi daha iyi soğurabilirler. Ama onda da yine benzer deprem bölgelerinde tabii ki daha az görmemize rağmen iyi tasarlanmamış ahşap yapılarda da hasar olabileceğini gördük. Dolayısıyla bütün sır detaylandırmayı doğru yapmakta ve doğru bilgiyi kullanmakta. Şimdi son olarak iletebileceğim mesajımız şu. Ülkemizin dünyanın önemli deprem kuşaklarından bir tanesinde yer alıyor. Alp Himalaya deprem kuşağı ve her tarafımız fay dolu. Kuzey Anadolu fay hattı diyoruz. Doğu Anadolu fay hattı diyoruz. Kuzey Doğu Anadolu fay hattı. Bunlar sürekli Ege'de bakın faylarımız var ve deprem duymaya başladık Ege, Marmara, Deniz'den. Güney öyle. Dolayısıyla deprem olmayan çok az bölgemiz var. Biz eğer bilgileri doğru kaynaklardan edinirsek, halkımızı eğitmeye devam edersek, hem kurumlarımız, hem üniversitelerimiz, hatta özel sektör çalışanlarımız, sivil toplum örgütlerimiz, hepsi bu eğitime devam edersek, gerçekten depremlere karşı yapabileceğimiz en iyi önlemi alabiliriz. Ve önceden kestirmek değil bizim derdimiz. Belki son mesajımız bu olmalı. Hep depremleri önceden kestirmek hakkında konuşuyoruz ama bizim yapmak istediğimiz, bir gün bir yerde belli bir olasılıkla olabilecek olan büyük depremlere karşı hazırlıklı olmak ve can ve mal kaybını önlemeye çalışmak.
Bir de son olarak şu büyüklük ve şiddet farkını da dinleyeceğimizde paylaşalım. Tabii. Sonrasında sizi uğurlayalım
tabii,
hocam.
Tabii bu çok önemli. Bu ODTÜ öğrencilerine de verdiğimiz ilk mesajlardan biridir. Depremin büyüklüğü bir tanedir ve açığa çıkan enerjiyle ilgilidir. Depremin büyüklüğü burada, Eskişehir'de, İstanbul'da değişmez. Bir depremin bir büyüklüğü var. Ortaya çıkan yırtılma alanı ile ilgili, fay üzerindeki kırılma alanı ile ilgili tek bir büyüklük. Ama depremin şiddeti bizim hissettiğimiz daha subjektif olan. Deprem büyüklüğü daha objektif. Deprem şiddeti daha subjektif, daha kişiye bağlı. Bizim bazen hasarlara hızla bakarak verdiğimiz ve farklı skalalarda 1'den 12'ye kadar değişir mesela Mercalli ölçeğine göre. Başka bir ölçü birimidir. İkisi de çok çok önemli. Ama ikisi birbirine çok karıştırılır. Örnek verelim. Düzce depremini 7.2 moment magnitude büyüklüğü olarak ifade ederiz. Ama Düzce depreminde, 99 depreminde hissedilen şiddet 10 olan bölge vardır, 9 olan bölge vardır, 5 olan bölge vardır, 2
yıkıma,
olan bölge.
Yıkıma göre mi değişiyor?
Yıkıma göre, mesafeye göre, deprem dalgalarının yayılma mesafelerine göre değişir.
Tamam hocam, teşekkürler. Hani ben bu çok karıştırılan bir noktaydı. Evet. Onu da dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah yakın zamanda ve sonraki zamanlarda da hani bu alandaki eğitimlerle bizler de daha da bilinçleneceğiz sizlerin takdirleriyle. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için bir kez daha.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Deprem Çalışmaları Programı Bölüm Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Ayşegül Askan Gündoğan hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün deprem üzerine konuştuk. 1-7 Mart tarihleri arasında Türkiye'de deprem haftası olarak değerlendiriliyor. Bu vesileyle de depremi, hani o unuttuğumuz bilgilerimizi tazeleyelim istedik. Depremsiz günler dileyelim hocam inşallah. Çünkü dediğimiz gibi ne yazık ki deprem bölgesinde yer alıyoruz. Ama deprem yaşasak bile sizin de ifade ettiğiniz gibi inşallah zararsız günler
İnşallah.
Olsun.
Evet, bütün dileğimiz
bu. Bütün dileğimiz bu yönde. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Taşırım ben hasretin yükünü, acıların koynumda sır gibi. Açarım baharda çiçek gibi, dolarım içine gün gibi. Yeter ki sen üzülme kendine, dert etme, varsın uzasın yollar. Sen aşkımdan vazgeçme, yeter ki sen üzülme kendine. Dert etme, seni bir ömür beklerim, sen aşkımdan vazgeçme. Karışır hüzünlenirim sen. Hüzünlenirim sen aldırma tenimde, taşırım kokunu hala. Taşırım ben hasretin yükünü, acıların koynumda sır gibi. Açarım baharda çiçek gibi, dolarım içine gün gibi. Yeter ki sen üzülme kendine, dert etme, varsın uzasın yollar. Sen aşkımdan vazgeçme, yeter ki sen üzülme kendine. Dert etme, seni bir ömür beklerim, sen aşkımdan vazgeçme. Karışır hüzünlenirim sen.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Ali Murat Kırık hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanımcığım. İyi yayınlar diliyorum
efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sanal dolandırıcılığı konuşacağız. Artık her şeyimizi internet üzerinden yapmaya çok alıştık. Biraz da rahata alıştık galiba, değil mi değerli hocam? Alışverişlerimizi de internetten yapıyoruz. Bankalara hiç gitmeye gerek kalmadı ama korkmuyor da değiliz. Acaba biz o internet üzerinden alışveriş yaparken yatırmış olduğumuz paralar başka kaynaklara ulaşır mı diye, neler yapacağız, bu konuyu değerlendirelim bugün.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle güncel bir konuyu aldığınız için çok teşekkür ediyorum sizlere efendim. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. Sanal dolandırıcılık bugün internetin gelişim göstermesiyle birlikte sadece Türkiye'nin değil dünyanın en büyük sorunu arasında yer almaya başladı. Çünkü takdir edersiniz ki 2019 verilerine bakacak olursak, VR Social'ın hazırlamış olduğu 2019 verileri, burada 59 milyon internet kullanıcısının, Türkiye'de sadece 59 milyon internet kullanıcısının var olduğu görülüyor. Zaten hani 82 milyonluk biliyorsunuz bir nüfusumuz var Sezin Hanım ve bunun 59 milyonu tamamen internet kullanıcısı. Yani bu devasa bir rakam.
Evet.
Yani hani çocukları, gençleri, yani çocukları ya da bebekleri attığınız zaman zaten geriye kalan sayı bu. Hemen yani neredeyse Türkiye'de herkes internet kullanıcısı. Yetişkin belli bir yaşa erişmiş olan insanlar, özellikle 7 yaş ve üzeri. Dolayısıyla hani böyle büyük bir mecranın da kontrol altına alınması takdir edersiniz ki oldukça zor. Çünkü çok fazla insan var. Hepsine tek tek bilgilendirme veremiyorsunuz. Geçmişteki gibi hani 90 öncesi gibi hani TRT tek kanallı ya da tek radyo üzerinden yayın yapmıyor ki hani bir yerden gerekli bilgileri verelim. Çok farklı kanallardan, çok farklı iletişim araçlarından artık enformasyon, bilgi akışı gerçekleşiyor. Dolayısıyla da hani bu noktada bizim en büyük dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi interneti doğru ve yerinde kullanabilmek. Çünkü sanal dolandırıcılar şu an özellikle iki yöntemi kullanıyorlar. Bir tanesi internet ortamında sosyal paylaşım ağları, bankacılık işlemleri, bir diğeri de telefon üzerinden gerçekleştiriliyor ki bu telefon dolandırıcılığı da Sezin Hanım bugün çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi durumunda. Yani çok hani gelir düzeyi yüksek olsun, efendim eğitim kültür düzeyi yüksek olsun, alçak olsun, herkes ne yazık ki buna yakalanıyor. Zaten haberlerde, güncel olaylarda görebiliyoruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Yani bana bir şey olmaz, ben interneti çok iyi kullanıyorum, bana bir şey olmaz, işte telefon konusunda gerekli bilgiye sahibim. Bu kişiler öyle bir senaryo oluşturuyorlar ki, öyle bir düzen kuruyorlar ki efendim, insanların hani nutku tutuluyor bir anda böyle.
Bir de sizinle ilgili bütün bilgileri ele geçirmiş. İnanamıyorsunuz yani onun karşı tarafın sanal bir dolandırıcı olduğuna. TC kimlik numaranızı söylüyor, adınızı, soyadınızı, anne baba isminizi. İnanılır gibi değil.
Evet Sezin Hanım, yani geçenlerde hatta yaşadığım bir olaydan örnek vermek istiyorum dinleyicilerimize. Efendim bir telefon geldi. İşte siz Ali Murat Kırık mısınız? Evet, anneniz şu mu? Babanız bu mu? Evet diyorum yani. Bütün doğru bilgileri söylüyorlar efendim. Hiçbir şey yok. İşte peki diyor, işte şu neyiniz oluyor? Şu. Ya dedim siz kimsiniz? Yani neden beni bu şekilde rahatsız ediyorsunuz, arıyorsunuz? Hemen telefonu kapıyorlar efendim.
Ve çoğunlukla orada bankadan aradıklarını söylüyorlar ki hani parasal bir şeyler olsun diye.
Evet, aslında orada onay almak istiyorlar efendim. Yani çünkü hani biliyorsunuz bankacılık işlemleri gerçekleştirilirken İşte biz ne yapıyoruz? Annemizin kızlık soyadı bilgileri falan biliyorsunuz çok veriliyor. Şimdi artık ulu orta bunları paylaşır durumdayız efendim. Sosyal paylaşım ağlarında hesaplarımıza girerken bile annelerimiz biliyorsunuz ya da işte evlenen kişiler ne yapıyorlar? Kızlık soyadlarını da koyuyorlar. Şimdi dolayısıyla ne oluyor efendim? Annesi olarak onu gören kişi direkt kızlık soyadını aramayı bırakın, direkt olarak bilgileri erişme şansına sahip oluyor. Yani teknoloji ilerledikçe evet insanlar bilgi birikimi artmaya başladı, bilgiye, veriye ulaşmak kolaylaştı ama bu tehditlerle de karşı karşıya kalmaya başladılar Sezin Hanım. Ve sanal dolandırıcılığı bekleyen en büyük tehditlerden bir tanesi bankacılık işlemleri. Ve bankacılık işlemleri efendim sosyal medyada çok fazla karşımıza çıkıyor. Geçenlerde bir ay önce, iki ay önce şöyle bir banka sponsorlu bir reklam verdiği algısı oluşturuldu bir sosyal paylaşım ağında. Ve bu sosyal paylaşım ağında bir bakıyorsunuz en üst sırada yer alıyor. Yani o günün en trend listesi, en çok konuşulanlar listesinde en üst sırada yer alıyor. Ve işte diyor ki Vergi affından yararlanmanız için son gün. Ödemelerinizi, kredilerinizi derecelendirmek ve taksite bölmek için son gün diyor ve linke tıklayınız diyor. Evet. İşte siz ne yapıyorsunuz Sezin Hanım? O linke tıkladığınız an sizi aynı o bankanın görünümünde farklı bir siteye yönlendiriyor. Ve siz o siteye bilgilerinizi girdiğiniz an farklı bir veri tabanına o girdiğiniz bütün bilgiler, kredi kartı bilgileriniz, şifreleriniz, banka bilgileriniz aktarılmış oluyor. Ve ne oluyor? Sizin adınıza her türlü para transfer işlemi gerçekleşmiş oluyor. Ve siz orada bankanın ismini görüyorsunuz, aldanıyorsunuz, logolara aldanıyorsunuz. Ve ne yazık ki bu tarz durumlarda bankanın sitesi olup olmadığını adres çubuğundan kontrol etmek aklınıza gelmiyor evet. Efendim. Bu da çok büyük bir sorun oluyor. Burada dikkatimizi çekmesi gereken nokta bu tarz banka bilgilerinde şu oluyor. İşte mesela X Bank yazacak diyelim. Bank yerine bank yazıyor mesela efendim.
Harfleri değiştiriyor. Evet.
Evet ya da banka yazıyor. Bunlara ne oluyor? Biz aldanıyoruz. Evet. Ya da efendim mesela diyelim halk kelimesini kullanacağım. L yerine büyük I kullanmış oluyor. Ve siz ne yapıyorsunuz? Siteyi görüyorsunuz. Adres çubuğuna da dikkatle bakmıyorsunuz. Aa bu benim bankam diyorsunuz. Başlıyorsunuz işleme, para transferine, taksitlere, derecelendirmeye. Şimdi güvendiğiniz için diyor, işte şifrenizi giriniz diyor, telefon şifrenizi giriniz diyor. Ne oluyor efendim? Bütün bilgileriniz sanal dolandırıcıların veri tabanına birikmiş oluyor ve böylece bir anda sizin hesabınız boşaltılabilmiş oluyor. Ve ne yazık ki bu noktada bilgilendirici mesajlar da gelmiyor. Çünkü siz kendi elinizle bilgilerinizi girdiğiniz için,
evet.
Hani hesabınızda gayri anormal bir durum olmadığı için, siz diyorsunuz ki aa bende bir sorun yok. Bir bakıyorsunuz ki hesabınızda 0 lira var. Meğerse efendim o girdiğiniz banka tamamen sanal dolandırıcıların kurmuş olduğu bir sistemmiş. Ve böylece sizin bütün hesabınız sıfırlanmış oluyor. Burada dikkatimizi çekmemiz gereken bir nokta var Sezin Hanım. Biraz dikkatle bu sorunları çözebiliriz. Belki arayüzden çözemeyiz. Belki logolardan çözemeyiz. İçerikten çözemeyiz. Ama adres çubuğundan çözebiliriz. Adres çubuğumuzda İnternet sitelerine girdiğimizde HTTP ile başlayan bir çubuktur efendim. Buna link de diyebilirsiniz. HTTP Hypertext Transfer Protokol'dür. Hypertext Transfer Protokol bizim web sitelerini tarayıcılarda doğru bir şekilde görüntülememizi sağlar. Çünkü tarayıcılar bu sistemi almadan önce hepsi sanal bilgisayar kodlarıyla iç içedir. Ve bu bilgisayar kodları derler efendim. Bu tarayıcılarımız, web tarayıcılarımız derler. Ve böylece bilgileri aktarır. Onun yanında HTTP yanında S vardır efendim. S secure anlamına gelir. Yani güvenlik önlemi evet. anlamına gelir. Bu secure sizin yaptığınız her işlemin şifrelendiğini ve karşı tarafın dışında üçüncü şahıslarla herhangi bir bilgi paylaşılmayacağını aktarır. Ve hatta efendim banka şifrenizi girerken mutlaka sanal klavye kullanmanızı öneriyoruz. Sanal klavye doğrudan mouse aracılığıyla sayılara basıldığı için siz klavyenize bastığınızda mesela 7, 6, 5, 4, aa neden bir şey olmaz demeyin. Keylogger adını verdiğimiz Truva adları vardır. Bu Truva adları bilgisayarlarımıza, akıllı telefonlarımızın içine girerler ve siz klavyenizde hangi harfe basarsanız onu doğrudan kaydeder efendim. Yani diyelim işte Word belgesini açtınız, mesaj yazıyorsunuz, işte ne bileyim işte anlık paylaşım anında, mesaj anında mesaj yazıyorsunuz, karşı tarafa ileti gönderiyorsunuz ya da işte banka şifrenizi giriyorsunuz, kullanıcı adı giriyorsunuz, şifrenizi giriyorsunuz, kullanıcı adınızı giriyorsunuz. Bunların hepsi efendim ne yazık ki büyük sorunları beraberinde getirmiş oluyor. Burada ne yapmamız lazım? Bir, HTTPS adını verdiğimiz secure, güvenlik sertifikası olan sitelerde ticaret yapmamız gerekiyor. Bu ilki efendim. Burada dikkat etmemiz gereken ilk unsur. İkinci unsur olarak size söylemem gereken bir nokta antivirüs yazılımları kullanmak. Ancak antivirüs yazılımlarını da kullanırken dikkat etmemiz gerekiyor. Sanal dolandırıcılar özellikle sosyal paylaşım ağlarında bilgisayarınıza ya da telefonunuza virüs girdi diye bir ileti atıp ya da reklam verip orada şifrenizi sıfırlayın, şifrenizi kurtarın diye bir link gönderiyorlar. Bu linke gönderdiğiniz an efendim işte asıl şifreniz karşı tarafın eline geçmiş oluyor. Ya da sosyal paylaşım ağlarında bir bakıyorsunuz arkadaşınızdan size bir mesaj gelmiş. Şimdi Sezin Hanım biz sizinle arkadaşız diyelim. Biz ne yaparız size güveniriz değil mi?
Tabii tabii.
Yıllara dayalı bir dostluğumuz, samimiyetimiz varsa sizin göndereceğiniz...
Linki işte, de açarız linke, haliyle.
Aynen öyle işte diyorsunuz ki ben referans oldum ve sana karşılıksız hediye çeki kazandım. Seninle de paylaşmak istiyorum. Lütfen bu linke tıkla ve sen de bundan faydalan. Siz ne yapıyorsunuz? O arkadaşım ne güzel bana bir iyilik yapmış, bir güzellik yapmış diyorsunuz. O linke tıklıyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz. Ve altta diyor ki hiçbir şekilde kredi kartından para aktarımı gerçekleşmeyecektir. Ancak bilgilerinizin güvende tutulması için bu işlemi gerçekleştirmeniz lazım. İşte siz o araya kredi kartı bilgilerinizi, banka bilgilerinizi, hesap bilgilerinizi, şifre bilgilerinizi, sosyal paylaşım ağı bilgilerinizi girdiğiniz an efendim aynı olayla karşılaşıyorsunuz. Ve dolandırıcıların, sanal dolandırıcıların kurbanı oluyoruz.
Evet.
Ve böylece aslında özellikle elektronik postalarda phishing adını verdiğimiz bir yöntem vardır. Biz buna Sezin Hanım yemleme yöntemi deriz. Diyor ki işte elektronik postanızın kapasitesi dolmuştur. Boşaltma yapın. Boşaltma yapmak istemiyorsanız şifrenizi değiştirin. İşte 10 GB değil de 20 GB'lık daha geniş bir alana kavuşun. Siz ne yapıyorsunuz oraya? Kullanıcı adı, elektronik posta adresiniz ve şifrenizi giriyorsunuz efendim. Karşı tarafın veri tabanına düşmüş oluyor. Ya da Sezin Hanım, özellikle bizim sosyal paylaşım ağlarında özellikle günümüzde stoklamak diye bir tabir çıktı efendim. Birbirimizin, arkadaşlarımızın hesaplarına kontrol ederek beğenmeden kim neyi beğenmiş, ne yorum yazmış, nereye gitmiş diye bakıyoruz. Uzaktan uzağa takip ediyoruz. İşte burada da bizi bekleyen büyük bir tehdit var. Şimdi insan hani insanoğlu efendim. Doğduğundan beri merak duyar. Niye biz işte annemizin babamızın yapma dediği şeyleri yaparız? Meraktan dolayı. Şu düğmeye basma der basarız. Şu işlemi yapma der yaparız. İşte bunu yaptığımız için ne oluyor efendim? Başımız beladan kurtulmuyor tabiri caizse. Burada da aynı durum söz konusu. Profilime kim baktı? İçeriklerimi kim kontrol etti? Kim girdi diye üçüncül uygulamalar bulunuyor efendim. Bunlar tamamen uygulamalara erişim izni verdiğiniz an telefonunuza ve profilinize yüklenen ne yazık ki illegal yazılımlar virüs mahiyetinde bulunuyor ve böylece efendim sizin bilgilerinize erişim sağlıyor. Sizin adınıza mesaj gönderiyor, ileti gönderiyor, içerik paylaşıyor, video paylaşıyor. Çok affedersiniz bir bakıyorsunuz arkadaşınızdan bir mesaj gelmiş. Diyor ki işte profilinde erotik içerikli bir mesaj var. Nedir diyor. Halbuki o mesajı siz atmamış oluyorsunuz. O uygulamalara erişiminizi verdiğiniz için evet. Efendim sizin adınıza paylaşımda bulunuyor. Ya da işte bir sosyal paylaşım ağında sürekli ileti atıyor ve sizin adınıza birilerini takip ediyor. Bir bakıyorsunuz çok işte yasa dışı siteleri, yasa dışı pornografik hesapları ve bahis hesaplarını, bahis profillerini takip etmeye başlıyorsunuz. Ve onun adına paylaşımda bulunuyorsunuz. İşte retweetliyorsunuz, beğeni yapıyorsunuz. Halbuki siz yapmıyorsunuz. Sisteme erişim izni verdiğiniz için o erişim izni verdiğiniz şey aslında dijital bir kod, bilgisayar kodu. Sizin hesabınıza erişim sağlıyor, sizin adınıza her türlü içeriği gönderebiliyor.
Evet,
her
hocam.
Türlü direkt mesajı gönderebiliyor efendim.
Evet.
Düşünebiliyor musunuz? Sizin adınıza bir devlete kast edecek bir içerik mesaj paylaşabiliyor.
Tabii ki hani Allah korusun her şey olabilir yani hem her anlamda size zarar verecek pek çok bilgiler içerebilir o atılan hani sizin tarafınızdan değil ama sizin adınıza atılmış olan mesajlar. Bu arada hocam son dakikamıza giriyoruz.
Öyle
bu
mi?
Son dakikalarımızda evet gerçekten çok etkili ve önemli konulardan bahsediyoruz. Son dakikamızda
evet,
dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
Evet en azından Sezin Hanımcığım burada isterseniz birkaç cümleyle de hani kontrol açısından neler yapmamız
gerekiyor. Buyurun hocam.
Bunları aktarmak istiyorum.
Lütfen.
Efendim bir kere dijital ortamda sürekli takip edildiğimizi, içeriklere, linklere, bağlantılara, web sitelerine girdiğimiz an sürekli birilerinin bizi takip ettiğini bilmesi gerekiyor. Hani bu George Orwell'in 1984 romanında olduğu gibi büyük birader bizi izliyor. Dolayısıyla efendim yaptığımız her adımda mutlaka kontrollü olmalıyız. Web kameralarımızı mutlaka efendim bir bandajla kapatmalıyız. Bu çok önemli. Çünkü bu uygulamalar sizin adınıza kayıt gerçekleştirebiliyor. Antivirüs yazılımları, güvenilir antivirüs yazılımları kullanmak, girdiğimiz internet sitelerini mutlaka teyit etmek, kontrol altına almak, internet ortamında araştırma yapmak, alışveriş yaparken ucuz sitelere değil de efendim artık güvenlik sertifikası olan sitelere girmek ve tabii ki alışveriş yaparken 3D Secure dediğimiz 3 boyutlu güvenlik sistemi bulunan siteleri takip etmek. Çünkü bu 3 boyutlu güvenlik sitelerini takip ettiğiniz an banka para akışını gerçekleştirmeden önce sizin cep telefonunuza bir SMS
evet,
gönderiyor.
Evet.
O SMS'e girmeden para transferi sağlanmıyor. O SMS de sizin tarafınızdan başkası tarafından girilmeyeceğine göre Ne oluyor efendim? Şifreniz bilinse bile, kredi kartı bilginiz bilinse bile Tribu Secure dediğimiz güvenlik uygulamasıyla bu sorun çözülmüş oluyor ve unutmayın, sosyal paylaşım ağlarınızda, elektronik postalarınızda iki aşamalı güvenlik uygulamasını kullanın. Yani şifreleriniz birinin eline geçse bile telefonunuza gelecek erişim kodu olmadan ne sosyal paylaşım ağlarınıza ne mesajlarınıza erişim sağlar. Güvenlik bugün bana olmaz, benim başıma gelmez
demeyelim.
Herkesin başına geliyor, benim bile başıma geliyor böyle mesajlar. Lütfen dinleyicilerimiz bu noktada dikkat etsinler diyorum. Sizlere de böyle güzel bir konuda beni programa davet ettiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun hocam, çok teşekkür ediyoruz bizi aydınlattığınız için. Sizin de yüreğinize, ağzınıza sağlık. Programımızın son dakikaları, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek dileğiyle. İyi yayınlar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ali Murat Kırık hocamız telefonun diğer ucundaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük bu kadar, ama yarın aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.